Düşün ki evine çok uzaklardan oldukça kalabalık ve önemli misafirler gelecek. Sen de onlar için salonunu baştan aşağı yeniliyorsun.
Tabii o panikle en iyi takımları falan çıkarırsın ortaya.
Aynen öyle. Duvarları boyatıyor, en lüks mobilyaları alıyor. Hatta dışarıdaki o dökülen manzara görünmesin diye pencerelere şık perdeler çekiyorsun.
Hı hı, klasik ev sahibi refleksi.
Ama masaya oturduğunuzda o şatafatlı yemeğin tam ortasında çok rahatsız edici bir şey fark ediyorsun. Bu misafirler senin o güzel yemeklerini yemeye değil, aslında evinin tapusunda hak iddia etmeye gelmişler.
Hadi canım.
Gerçekten öyle. Hatta daha da kötüsü, seni hemen yan komşunla kanlı bir kavgaya tutuşturmak niyetindeler. Yani tapuyu sen savunacaksın, dayağı sen yiyeceksin, onlar da geçip baş köşede izleyecek.
Masadaki kristal bardaklar ne kadar parlıyorsa, masanın altındaki niyetler o kadar karanlıktır.
Kesinlikle.
Yani hiçbir zaman o dışarıya verilen müttefiklik veya işte o dayanışma fotoğrafına aldanmamak gerekiyor.
İşte tam da bu yüzden bugün o şatafatlı salonların arka odalarına, masanın altına bakacağız. Bu derinlemesine incelememizde konumuz çok çarpıcı.
Evet, hepimizin hafızalarında çok taze olan bir konu.
Hani şu 2026'nın o sıcak Temmuz günlerinde tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği 36. NATO Liderler Zirvesi var ya, Ankara'da gerçekleşen.
Liderlerin o kırmızı halıdaki yürüyüşleri, kameralara atılan gülücükler falan.
Aynen, hepimiz ekranlardan izledik onları. Ama bugün bizim masamızda o ana akım yayınların çok dışında bir metin var. Sağ ve milliyetçi bir çizgiden yayın yapan Uyanış Dergisi'nin 35. sayısındaki zirve analizlerini inceleyeceğiz.
Oldukça detaylı ve ezber bozan bir dosya hazırlamışlar.
Şunu hemen en başta netleştirelim ama dinleyicimiz de bilsin. Bizim buradaki amacımız bu derginin politik tarafını tutmak veya eleştirmek değil.
Tabii ki. Biz sadece oradaki fikirleri analiz ediyoruz.
Kesinlikle. İster sağdan bak, ister soldan. Bizim misyonumuz bu sayfalarda iddia edilen o NATO 3.0 kavramının ne anlama geldiğini masaya yatırmak.
Ve o tuhaf diplomatik hediyeleri konuşacağız.
Evet. O şifreli hediyelerin arkasındaki diplomatik mekanizmaları ve Türkiye'nin batıyla olan o kapanmayan tarihsel güven sorununu tarafsızca senin için irdeleyeceğiz bugün.
Çünkü yazarın tezi çok net. O bahsettiğin evin tapusu gerçekten tehlikede olabilir.
Değil mi? Zaten bu metinleri incelemek bence şu an her zamankinden daha önemli.
Kesinlikle öyle. Çünkü kaynak metnimiz o zirvenin ihtişamlı kusursuz görünümüyle, hani kapalı kapılar ardında konuşulan sert gerçekler arasında devasa bir uçurum olduğunu söylüyor.
Sadece ufak bir fikir ayrılığı değil yani.
Yok, hayır. Burada sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın güvenlik mimarisini kökünden sarsacak tektonik bir kaymadan, yepyeni bir küresel stratejiden bahsediliyor.
O zaman şu dışarıdaki vitrin temizliği meselesiyle, yani işin sokağa yansıyan yüzüyle başlayalım derim.
Harika bir başlangıç noktası.
Sen de işe veya okula giderken Ankara yollarındaki o değişimi fark etmişsindir o günlerde. Dergideki verilere göre bu zirve için Ankara'da yaklaşık 12 milyar lira harcanmış.
İnanılmaz bir rakam.
Yanlış duymadın, yani tam 12 milyar lira. Güzergah üzerindeki virane binaların önü devasa brandalarla kapatılmış.
Hani o meşhur arkası görünmesin diye çekilen perdeler.
Aynen öyle. Yollar gıcır gıcır asfaltlanmış. Hatta sadece ABD Başkanı Trump'ın uçağı ve konvoyu için özel havaalanı düzenlemeleri falan yapılmış.
Makalenin yazarları burada çok sert bir çelişkiye dikkat çekiyor aslında.
Ne diyorlar peki bu duruma?
İtibardan tasarruf olmaz denilerek bu milyarlar harcanırken sokaktaki gerçekliğin bambaşka olduğunu vurguluyorlar. Yani pazara gittiğinde filesini dolduramayan, açlık sınırında hayatta kalmaya çalışan bir halk var.
O zaman benim sana sorum şu. Bu devasa 12 milyar liralık makyaj sokağın gerçekliğini gizlemeye yetiyor mu? Yoksa asıl tehlikeyi içerideki o gizli konuşmaları mı perdeliyor?
Aslında diplomaside ev sahibinin şehri güzelleştirmesi, yani bu tarz harcamalar sıradan bir protokoldür.
Tabii, herkes evini temizler misafir gelmeden.
Hı hı. Ancak Uyanış Dergisi burada haklı bir noktaya temas ediyor. ekonomik kırılganlığınız ne kadar derinse o makyaj o kadar sırıtmaya başlar.
Yani yama tutmaz diyorsun.
Aynen öyle. Dışarıya ben güçlüyüm, kusursuzum, param var mesajı vermek istersiniz ama içerideki ekonomik gerçeklik sizin pazarlık masasına ne kadar güçlü oturabileceğinizi belirleyen asıl faktördür.
Peki ya içeride konuşulanlar?
İşte derginin asıl uyarısı o. Sokağa harcanan o 12 milyardan ziyade o şatafatlı masada ABD Savunma Bakanı'nın duyurduğu devasa bir fatura var.
Şu yeni konsept mi?
Evet, tam da o. NATO 3.0 kavramı.
Evet, metnin kalbi de burası zaten. ABD durup dururken neden NATO 2.0'dan veya eski sistemden vazgeçip NATO 3.0 diye bir şey icat ediyor ki?
Mekanizma aslında çok acımasız bir matematik üzerine kurulu. Amerika Birleşik Devletleri orada açıkça şunu ilan ediyor.
Ne diyor tam olarak?
Diyor ki benim artık Avrupa'nın sınır güvenliğini finanse edecek ne bütçem var ne de stratejik bir sabrım kaldı.
Yani çekiliyorum mu diyor Avrupa'dan?
Bir nevi. Çünkü benim karşımdaki asıl varoluşsal tehdit artık Rusya değil, Asya Pasifik'teki Çin, diyor ABD.
Odak tamamen doğuya kayıyor yani.
Kesinlikle. Bu stratejik kayma nedeniyle ABD, Avrupalı müttefiklerine kendi savunma bütçelerini astronomik seviyelere çekmeleri için çok ağır bir baskı yapıyor.
Astronomik derken?
Hani hedef olarak milli gelirin, yani GSH'nın %5'ini telaffuz ediyorlar.
Bir saniye, burada duralım. %5 mi?
Evet, tam olarak %5.
Ya Avrupa ekonomileri hali hazırda enflasyonla, enerji krizleriyle boğuşurken Almanya'nın veya Fransa'nın savunmaya milli gelirlerinin %5'ini ayırması demek?
Kendi sosyal devlet sistemlerini tamamen çökertmeleri demek.
Aynen öyle. İnsanlar sokaklara dökülür resmen. ABD bunu Avrupa'ya nasıl dikte edebilir ki? Yani ben gidiyorum başınızın çaresine bakın demekle olmuyor sanki bu iş.
Çok haklı bir itiraz bu ama ABD'nin elindeki kozlar düşündüğünden çok daha büyük.
Ne gibi kozlar bunlar?
Şöyle ki Avrupa'nın bağımsız bir ordusu, daha da önemlisi bağımsız bir askeri altyapısı yok maalesef.
Hı hı. Tamamen ABD'ye entegreler.
Dergide de belirtildiği gibi Avrupa orduları ABD'nin nükleer şemsiyesine, uzay tabanlı istihbarat uydularına, erken uyarı radar sistemlerine ve küresel komuta kontrol ağlarına tamamen bağımlı durumda.
Fişi çeksen bitersiniz diyor yani.
Tam olarak o. Yani Amerika Avrupa'ya istiyorsan bütçeni arttırma diyor ama hemen ekliyor. Benim uydularımdan gelen istihbaratı kestiğim an orduların sahada kör ve sağır kalır.
Çok sert bir şantaj aslında bu. Anladım. Sadece bir kendi güvenliğinizi sağlayın meselesi değil bu. Kaynak metinde beni en çok çarpan yer de şurasıydı aslında.
Neresi?
Ya ABD pamuk eller cebe, bütçeleri artırın diyor. Ama o milyarlarca dolarlık yeni savunma bütçelerinin Lockheed Martin, RTX gibi Amerikan savunma sanayi devlerine akmasını sağlayan bir sistem kuruyor.
İşte işin ekonomik boyutu da burada devreye giriyor.
Bak, bu bana neyi hatırlattı biliyor musun?
Neyi hatırlattı?
Diyelim ki çok güvensiz bir mahallede yaşıyorsun ve apartman yöneticisi bir gün toplantı yapıyor. Diyor ki artık kendi güvenliğimizi kendimiz sağlayacağız, aidatları iki katına çıkarıyoruz.
Herkes de mecburen kabul ediyor tabii can güvenliği olunca.
Mecburen. Ama sonra bir bakıyorsun yönetici binanın güvenlik kamerası sistemini, demir kapıları falan fahiş fiyatlarla gizlice kendi şirketinden satın almış.
Harika bir benzetme.
Yani aidatı sen ödüyorsun ama para yine onun cebine gidiyor. ABD'nin NATO 3.0'la yaptığı şey tam olarak bu değil mi? Avrupa'yı korkut, bütçeyi artır, silahı kendi şirketinden sat.
Bu olağanüstü isabetli ve analoji gerçekten. Zaten dergideki analiz de zirvenin görünmeyen ama asıl kazananının Amerikan savunma sanayi kompleksleri olduğunun altını kalın çizgilerle çiziyor.
Yani parayı asıl vuranlar onlar.
Aynen. ABD burada bir taşla iki kuş vuruyor. Hem Pasifik'e odaklanmak için Avrupa'daki askeri maliyetlerini müttefiklerin sırtına yüklüyor. Hem de Avrupa'yı o kör ve sağır kalma korkusuyla devasa silah kontratlarına mahkum ediyor.
İnanılmaz bir tezgah. Peki, bütün bu silah satışı kurgusunda Avrupa kendi altyapısı olmadığı için çaresizce boyun eğiyor dedin. Türkiye bu denklemin neresinde peki?
Türkiye'nin durumu çok daha farklı ve karmaşık.
Çünkü Ankara'daki zirvede verilen fotoğraflar, Türkiye'nin Avrupa gibi böyle uslu bir müşteri olmaya hiç de niyetli olmadığını bas bas bağırıyordu. Derginin o semboller üzerine yaptığı analizi okurken yemin ederim tüylerim diken diken oldu.
Diplomasi de semboller, atılan imzalardan veya okunan resmi bildirilerden çok daha derin bir anlama sahiptir. Türkiye bu zirvede alışılmışın çok ama çok dışına çıktı.
Evet, şu karşılama töreni falan. Normalde o klasik resmi nötr askeri bandoları görürüz ya liderler gelirken.
Standart protokoldür o.
Ama bu kez liderler tam teçhizatlı bir mehter takımıyla karşılanmış. Ve asıl bomba, liderlere o meşhur zirve çantalarının içinde dolma kalem veya böyle gümüş bir tabak değil, makine ve kimya endüstrisi yapımı bir revolver hediye edilmiş.
Yani bildiğimiz altı patlar tabanca.
Evet, şimdi mehterin 2026 yılında bir Avrupalı liderin zihnindeki o psikolojik ağırlığını falan anlayabiliyorum ama diplomatik bir masada altı patlar hediye etmek ne demek ya?
Oldukça radikal bir hamle.
Bu sanki şey gibi, bir mafya babasının barış konuşmak için toplandığı masada silahını çıkarıp namlusu karşıya bakacak şekilde masanın tam ortasına koyması gibi bir şey değil mi?
Görsel olarak çok benziyor, evet.
Yani karşı tarafa açıkça, ben kurallara veya uluslararası anlaşmalara güvenmem, benim gücüm şu, şarjördeki mermidir demez misin?
Verdiğin mafya masası örneği diplomasideki sert güç, yani hard power göstergesinin tam karşılığı aslında.
Dergideki yazar da bu duruma analitik bir şüpheyle yaklaşıyor zaten.
Nasıl bir şüphe bu?
Çünkü bir silahı, hele ki bir revolver gibi yakın mesafe, kişisel ve yüz yüze hesaplaşmayı temsil eden bir nesneyi hediye etmek, diplomaside iki ucu keskin bir kılıçtır. Birinci okuma şudur. Neymiş birinci okuma?
Tarihte kralların birbirine kılıç hediye etmesi gibi düşünebilirsin. Yani benim silahım senin silahındır, ortak savunmadayız, sana güveniyorum mesajı verebilirsiniz.
İri de bu çok iyimser bir okuma bence.
Kesinlikle. İkinci ve daha gerçekçi okuma, senin de sezdiğin o meydan okumadır. Avrupa'nın ABD'ye boyun eğdiği o NATO 3.0 konseptinde Türkiye resmen şunu diyor. Ben sadece parayla silah alan bir karakol değilim, kendi silahımı üreten, kendi şartlarını dayatan bağımsız bir gücüm.
Çok net bir mesaj aslında.
Ama sorun şu işte, hediyeyi verenin niyeti ne olursa olsun anlamı hediyeyi alanın zihni belirler. Mehter eşliğinde bir altı patlar aldığında batılı bir lider bunu bir dostluk nişanesi olarak mı görecek?
Hiç sanmıyorum.
Yıllar öncesinin fetih travmalarını tetikleyen, aba altından sopa gösterilen bir tehdit olarak mı algılayacak? Eğer karşı taraf bunu bir tehdit olarak okursa, güven inşa etmek için toplandığınız o zirvede niyetinizi aşan çok derin diplomatik çatlaklar yaratabilirsiniz.
Yani ben güçlü bir müttefikim demek isterken bir anda ben potansiyel bir tehlikeyim mesajı vermiş oluyorsun. Peki Türkiye neden durup dururken böyle agresif, bu kadar sert güç sembollerine ihtiyaç duyuyor ki?
Bunun çok spesifik bir jeopolitik sebebi var.
Dergi bunun altında yatan asıl sebebin Türkiye'nin içine çekilmek istendiği tehlikeli bir bölgesel proje olduğunu iddia ediyor. Hatta zirvedeki katılımcı listesi de bu iddiayı çok net destekliyor bence.
Evet, meselenin kalbine iniyoruz şu an. Dikkat edersen bu bir NATO zirvesi olmasına rağmen masada kimler vardı?
Bahreyn, Kuveyt falan.
Aynen öyle. Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi NATO üyesi olmayan Orta Doğu ülkelerinin temsilcileri de vardı. Dergi burada Trump döneminden beri pişirilen NATO-ME, yani Orta Doğu NATO'su projesinin artık devreye sokulduğunu söylüyor.
Orta Doğu NATO'su derken bunun mekanizması tam olarak nasıl işliyor? Ve en önemlisi Türkiye'yi burada nereye konumlandırıyorlar?
Kurgu şu, ABD bölgedeki asıl müttefiki İsrail'in güvenliğini sağlamak ve İran'a karşı aşılmaz bir blok oluşturmak istiyor. Ancak ABD kendi askerini bölgede riske atmak istemiyor haliyle.
İhale kime kalıyor o zaman?
Türkiye'ye. Türkiye'yi bu yeni blokta bir cephe ülkesi, tabiri caizse bir ileri karakol yapmak niyetindeler.
Ya burada araya girmek zorundayım. Dinleyicilerimiz için şu kavramları bir netleştirelim. Cephe ülkesi olmak tam olarak ne anlama geliyor?
Cephe ülkesi olmak demek, Washington'da alınan bir stratejik kararın ya da İsrail'in başlattığı bir gerilimin faturasını kendi topraklarınızda, kendi ekonominizle ve kendi kanınızla ödemeniz demektir.
Çok ağır bir bedel.
Bir füze atılacaksa o füze New York'a değil sizin topraklarınıza düşer. Buna karşılık merkez ülke olmak ise olaylara kendi coğrafyanızın ve kendi milli çıkarlarınızın penceresinden bakıp politikayı bizzat sizin belirlemenizdir.
Anladım. Kendi kaderini kendin tayin ediyorsun merkez ülke olunca.
Kesinlikle. Dergi Türkiye'nin başkalarının savaşında taşeron bir cephe ülkesi yapılması riskine karşı inanılmaz sert bir uyarıda bulunuyor.
Ve bu uyarıyı yaparken de makalede harika bir edebi referans kullanmışlar. Mevlana'nın meşhur ayıyla dost olan adam kıssasını anlatıyorlar.
Muazzam bir eşleştirme o kısım.
Hikaye bilirsin işte. Ormanda devasa bir ayıyı ejderhanın elinden kurtaran çok iyi niyetli bir adam vardır. Ayı bu adama öyle bir minnet duyar ki yanından bir saniye bile ayrılmaz.
Her yere beraber giderler.
Aynen. Bir gün adam ağaç gölgesinde uyurken yüzüne bir sinek konar. Ayı da dostunu rahatsız eden bu sineği kovmak ister. Kovar ama sinek gelir tekrar konar.
Ayı da sinirleniyor tabii.
Hem de nasıl. Ayı sonunda o kadar öfkelenir ki gidip dağdan kocaman bir kaya parçası bulur ve sineği ezmek için o kayayı bütün gücüyle adamın suratına indirir.
Sinek uçar gider ama.
Ama adam oracıkta ölür tabii. Hemen bu hikayenin altına da İsmet İnönü'nün o meşhur sözünü eklemiş dergi. Büyük devletlerle ilişki kurmak ayıyla yatağa girmeye benzer. Uyurken bile gözün açık olacak.
Jeopolitik risk ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi.
Gerçekten öyle ama benim kafama takılan bir şey var ya. Biz NATO üyesiyiz değil mi? NATO'nun o meşhur 5. maddesi, hani şu birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için kuralı, tam da bizi bu ayın kafamıza indireceği kayalardan korumak için tasarlanmadı mı?
Kağıt üzerinde evet öyle olması gerekiyor.
O zaman dergi, örneğin Türkiye İran ile veya sınırındaki başka bir güçle çatışmaya girerse, NATO'nun bizi yalnız bırakacağını mı, anlaşmalara ihanet edeceğini mi iddia ediyor?
Derginin sayfalarından taşan en güçlü duygu tam olarak bu işte. Derin ve tarihsel bir güvensizlik.
Güvenmiyorlar yani müttefiklere.
Kesinlikle. Yazarlara göre kağıt üzerinde yazan o 5. madde, iş pratiğe döküldüğünde sihirli bir kalkan falan olmuyor. Hatta yazarlar yakın tarihi hatırlatıyor bize.
Neleri örnek gösteriyorlar?
Kıbrıs Barış Harekatı'nda yediğimiz Amerikan ambargolarını, Doğu Akdeniz'deki yalnızlaştırma politikalarını ya da Türkiye'nin sınırındaki terörle mücadelesinde bizzat müttefik dediğimiz ülkelerin o örgütlere binlerce tır dolusu silah göndermesini.
Çok acı bir tablo gerçekten.
Dergi açıkça diyor ki, sen uyurken senin yüzüne o kayayı indirecek olan ayı bizzat müttefiğin olabilir.
İşte tam burada bu şüpheciliğin sadece teorik bir dış politika tartışması olmadığını anlıyoruz. Bu güvensizliğin kökleri Türkiye'nin çok yakın, çok kanlı ve hala kanayan bir yarasına dayanıyor.
Maalesef öyle.
Dergi, zirvenin yapıldığı günlerde 10. yılına giren 15 Temmuz 2016 darbe girişimine devasa bir parantez açmış içerikte.
Bu ülkenin genetiğini değiştiren, devlet-millet ilişkisini kökünden sarsan kurumsal devasa bir travmadır zaten.
Kesinlikle. Makale makaleyi bilançoya hatırlatıyor. 253 şehit, 2000'den fazla gazi, bunlar hepimizin yüreğini yakan unutulmaz kayıplar. Ancak yazar burada durmuyor.
Nereye odaklanıyor peki?
Sürecin o pek konuşulmayan, devletin omurgasında yarattığı tahribata, kurumsal yaralara odaklanıyor. Mesela o dönemin en kritik isimlerinin neden hala çıkıp komisyona ifade vermediğini, meclis araştırma raporunun neden şeffafça açıklanmadığını soruyor.
Bu sorular hala cevap bekliyor evet.
Çok daha vahimi, işin devlet aklına ve ekonomiye olan faturası. Dergideki rakamlar korkunç. 133 binden fazla kamu görevlisi KHK ile işraç edilmiş. 35 bin asker, ki bunların içinde generaller, kurmay subaylar, savaş pilotları falan var, ordudan atılmış.
Ekonomik boyutunu da es geçmemek lazım.
O da felaket. Beyin göçü, yabancı yatırımın kaçması ve ekonomideki sarsıntıyla birlikte 15 Temmuz'un Türkiye'ye maliyetinin tam 500 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyormuş.
Dinleyicilerimiz bu rakamı sadece bir para kaybı olarak düşünmesinler lütfen.
Değil mi? Mesele sadece para değil.
Asla. 35 bin askerin veya binlerce yetişmiş bürokratın sistemden bir anda koparılması demek, devletin hafızasının, istihbarat ağlarının ve kriz reflekslerinin tamamen felç olması demektir.
Kurumsal bir çöküş yani.
Aynen öyle.
Bir savaş pilotu veya bir kurmay zeka 10 yıllar içinde yetişir. Siz bu kurumsal boşluğu yarattığınızda, uluslararası arenada, o bahsettiğimiz NATO masalarında pazarlık yapacak, o ayının niyetini önceden okuyacak diplomatik manevra alanınızı da kaybedersiniz.
Bak,
Tam bu noktada aklıma o kadar büyük bir paradoks, o kadar inanılmaz bir çelişki geliyor ki eminim şu an bizi dinleyenlerin de aklından geçiyordur bu.
Nedir o çelişki? Bir tarafta 15 Temmuz'un maliyeti 500 milyar dolar, devlette açtığı yara devasa diyoruz. Cumhurbaşkanının kendi ifadesiyle 15 Temmuz'u açıkça emperyalist bir proje olarak tanımlıyorsunuz.
Hı hı.
Ve bu işin arkasında o salonda kırmızı halılarla ağırladığınız batılı güçlerin, hatta müttefiklerinizin bulunduğunu defalarca ima ediyorsunuz.
Evet, söylemler hep bu yöndeydi.
Diğer tarafta ise evinizi yıkmaya, devletinizi içeriden çökertmeye çalıştığına inandığınız bu yapıları Ankara'nın göbeğinde yolları asfaltlı milyarlarca lira harcayarak ağırlıyor, onlarla NATO 3.0 gibi yeni bir kader ortaklığına falan imza atıyorsunuz.
Dışarıdan bakıldığında hakikaten...
Yani bir insan kendisini öldürmeye çalıştığını bildiği birini neden evinin baş köşesinde bu kadar masraf yapıp ağırlar? Bu akıl tutulması değil mi?
Dışarıdan bakıldığında mutlak bir akıl tutulması gibi görünüyor, çok haklısın. Ama makaledeki bir yazar bu çelişkiyi açıklamak için Osmanlı'nın çöküş dönemlerinde literatüre giren, bugün de hala geçerliliğini koruyan mükemmel bir kavrama başvuruyor.
Hangi kavram o?
Kahtı rical.
Ha, devlet adamı kıtlığı demek değil mi?
Aynen öyle. Ama buradaki kıtlık niceliksel bir eksiklik değil. Etrafta bir sürü kravatlı adam, bir sürü diplomat, bakan falan olabilir. Sorun nitelik meselesidir.
Liyakat yoksunluğu yani.
Kesinlikle. Dergiye göre sorun, rüzgarın estiği yöne göre batıya veya doğuya savrulmayan, sadece devletin milli menfaatlerini önceleyen, vizyoner, çaplı ve ehliyet sahibi devlet adamlarının eksikliğidir. Yazar bunu o kadar ironik bir tarihi olayla örneklendirmiş ki.
Ya evet, o hikayeyi okuduğumda gözlerime inanamadım. Sadık Efendi vakası. Bizim dinleyicilerimiz için o kısmı ben bir özetlemek istiyorum. Çünkü gerçekten devlet yönetiminde liyakatin ne demek olduğunu tokat gibi yüzümüze vuruyor.
Tabii, lütfen anlat.
Yıl 1828. Edirne Ruslar tarafından işgal edilmiş. Ruslarla ateşkes ve antlaşma şartları için masaya oturuluyor. Osmanlı heyetinde Sadık Efendi adında bir bürokrat var. Görüşmeler o kadar uzun sürüyor ki Sadık Efendi masada Rus elçilerin karşısında uyuyakalıyor.
Koskoca diplomatik masada adam uyuyor. Sadece bu kadarı bile diplomatik bir felaket aslında.
Ama bekle, daha kötüsü var. Adam bir süre sonra uykusundan sıçrayarak uyanıyor. Mevzudan koptuğu anlaşılmasın, sürece çok hakimmiş gibi görünsün diye panikle birden lafa atlıyor ve gelelim tazminat meselesine deyiveriyor.
Çok trajikomik gerçekten.
İşin acı tarafı şu, o ana kadar Rusların aklında Osmanlı'dan savaş tazminatı istemek falan yok. Akıllarının ucundan bile geçmiyor.
Ama laf ağızdan çıkıyor bir kere.
Aynen. Bu gaf üzerine Ruslar bakıyorlar ki Osmanlı tazminat ödemeye hazır, anında masaya 10 milyon dukat altını, tazminat faturasını koyuveriyorlar. Ve biz o karayı ödemek zorunda kalıyoruz.
İşte Kahtı Rical tam olarak budur. Yazar bu trajikomik örneği alıp bugüne bağlıyor makalede.
Ne diyor bağlantıyı kurarken?
Diyor ki, sizin deponuzda istediğiniz kadar altı patlar tabancanız, füzeleriniz veya devasa ordularınız olsun, eğer o silahları masaya koyacak diplomatik zekanız, ehliyet ve liyakat sahibi kadrolarınız yoksa, o uykudan uyanıp ülkeyi borç batağına sürükleyen diplomatın kaderini yaşarsınız.
Çok sarsıcı bir tespit.
Derginin çok net bir şekilde altını çizdiği tez şu aslında. Türkiye'nin o çelişkili politikalarının emperyalist proje deyip sonra kırmızı halılar sermesinin asıl sebebi dışarıdaki düşmanların gücü değil, içerideki bu kahtı rical yani ehliyetli devlet aklının yokluğudur. Kurumların içinin boşaltılmasıdır.
Gerçekten nefes kesici bir çıkarım. Liyakatsizliğin bir ülkenin güvenlik duvarlarındaki en büyük delik olduğunu bundan daha iyi anlatan bir örnek olamazdı sanırım.
Bence de.
Bugün gerçekten derin bir kuyuya indik beraber. O gıcır gıcır asfaltlanan, brandalarla gerçeği gizlenen Ankara sokaklarından başladık.
Ve masanın altındaki gerçeklere baktık.
Evet, NATO 3.0'la ABD'nin kendi hegemonyasının maliyetini %5'lik bütçe baskılarıyla Avrupa'nın sırtına nasıl yıktığını ve kendi silah devlerini nasıl zengin ettiğini gördük. Liderlere dağıtılan bir altı patların namlusundan çıkan o sessiz ama çok riskli diplomatik mesajı çözmeye çalıştık. Yer dolarlık kurumsal enkazın, kahtı ricalin masadaki elimizi nasıl zayıflattığını irdeledik.
Çok boyutlu bir analiz oldu.
Bu derinlemesine inceleme bize şunu çok net öğretti bence. Bazen çok güçlü bir ayının koruyucu şemsiyesi altına girdiğinizi sanırken o kayayı bizzat kendi yüzünüze davet ediyor olabilirsiniz.
Harika bir özet oldu. Ben de tam bu noktada o kayağın ağırlığını hissettirecek bir soruyla dinleyicimizi baş başa bırakmak istiyorum müsaadenle.
Tabii, lütfen.
Kaynak metinde sık sık küresel kurumların yetersizliğinden, dünya beşten büyüktür vizyonundan ve daha adil bir çok kutuplu düzenden bahsediliyor. Peki, şunu bir düşünün. Eğer dünya gerçekten Amerikan hegemonyasından çıkıp çok kutuplu yeni bir düzene doğru gidiyorsa...
Evet, NATO 3.0 gibi devasa, tamamen yeni nesil silahlanmaya, trilyonlarca dolarlık savunma bütçelerine dayalı askeri blokları büyütmek, dünyadaki olası çatışmaları engellemek için mi işe yarayacak? Yoksa tam tersine, tarihte Birinci Dünya Savaşı öncesinde olduğu gibi, o korktuğumuz büyük küresel savaşın fitilini bizzat bu askeri yığınaklar mı ateşleyecek?
Çok ürkütücü bir ihtimal.
Yeni bir küresel güvenlik mimarisi masalara konulan silahlarla ve savunma sanayi kârlarıyla mı inşa edilebilir, yoksa evrensel vicdan, şeffaflık ve adaletle mi? Bunu zihninizin bir köşesinde tartmanızı isterim açıkçası.
Silahların gölgesinde adaletin ne kadar yeşerebileceği gerçekten üzerine günlerce düşünülecek çok ağır bir soru. Bu soruyu hepimizin aklına kazıdık bugün. Bu dosyada bizimle birlikte o boyalı duvarların arkasına, diplomatik kulislerin dehlizlerine indiğin, o mekanizmaların nasıl işlediğini bizimle beraber sorguladığın için sana çok teşekkür ederim. Ben de bu keyifli sohbet için teşekkür ederim.
Bir sonraki bilgi yolculuğumuzda masamızdaki yeni kaynaklar ve yepyeni sorularla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal.